Türkiye Penceresi'nden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresi'nden programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Cihan Aydoğan iletiyor. Sevgili dinleyenler, bu haftada stüdyomuzda programımızın daimi konuğu, programımızı hazırlayan araştırmacı Can Acun var. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Bu hafta Paris zirvesini, Erdoğan-Trump görüşmesini, Suriye'deki ABD-YPG angajmanını ve Kaşıkçı olayının son durumunu konuşacağız. Aynı zamanda İtalya'daki Libya konferansı ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarına da değineceğiz. İlk olarak dilerseniz İtalya'daki Libya konferansıyla başlayalım. İtalya'da yapılan Libya barış görüşmelerinden Türkiye heyeti ayrıldı. Türkiye heyeti neden toplantıdan ayrıldı ve bu gelişmenin geniş bağlamı nedir sizce? Evet.
Tabi aslında İtalya'da, Roma'da gerçekleştirilecek olan Libya barış görüşmelerine Türkiye çok önem veriyordu. Nihayetinde Libya devrimden itibaren ciddi bir kaotik ne yazık ki dönem yaşadı ve bir türlü ülkede istikrar sağlanamadı. İki tane ayrı neredeyse hükümet oluşmuş durumda. Trablus merkezi ve Tobruk merkezi meclisler var, yönetim modellemesi var. Bir tarafta General Hafter'in darbe girişimi söz konusuydu. Radikal örgütlerin bundan faydalanarak işte Ensarul Şaria'dan DAEŞ'e, Al-Kaide'ye kadar ülke çapında etkinlik kazanmaya çalıştığını gördük. Libya tabii önemli bir ülke, özellikle enerji kaynakları bakımından çok ciddi. Petrol kaynaklarına sahip, dünya piyasalarına petrol ihraç etme kapasitesine sahip. Bu yüzden bir güç mücadelesinin, devletler arasındaki bir vekaletler savaşında merkezi haline gelmişti. Tabii tüm bunlar ülkenin geleceğine ilişkin olumsuz bir senaryoyu daha ön plana çıkartıyordu. Ama Birleşmiş Milletler nezdinde İtalya'da önemli bu anlamda görüşmeler söz konusu olacaktı. Yeni anayasa, belki seçim süreci bağlamında Libya'daki bu siyasal ve askeri istikrarsızlığı elimine edecek bir yol haritası. Ama Türkiye'nin tüm iyi niyetlerine rağmen alternatif yine General Hafter'in ülkeyi kontrol etmesine yönelik adeta bir komplo hayata geçirilmek istendi. Burada Mısır, Rusya gibi ülkeler, Fransa gibi ülkelerin özellikle ağırlık koyarak General Hafter'in ülkenin tamamını kontrol edebilmesi için Trablus ve Misrata'daki muhalif unsurları görmezden gelinerek, onların talepleri görmezden gelinerek yine bir oldu bitti yaratmak isteniyor. Türkiye tabi böyle bir oyunun parçası olmak istemiyor. Bunun Libya'nın geleceği açısından da olumlu bir senaryo olmayacağını farkında. Çünkü çok uzun yıllardır Hafter'e ciddi destek söz konusuydu. Ama General Hafter ülkenin doğusu dışında bölgeleri kontrol etmekten aciz kaldı. Terörle mücadele konusunda çok yetersiz oldu. İşte Sirte'den DAEŞ'i Misratalı milis güçler çıkartmak durumunda kaldı. Yine Trablus şu anda milis güçlerin ve Birleşmiş Milletler nezdinde meşru olan yönetimin kontrolünde. Dolayısıyla bu ülkedeki çatışma dinamiklerini destekleyebilecek bir olgu. Bu bağlamda Türkiye bunun parçası olmak istemedi ve kendisine rağmen bu tip bir paralel görüşme yapılınca Hafter'le çeşitli devlet başkanları görüşmesine tepki göstererek Fuat Oktay liderliğindeki heyet toplantıları terk ederek Türkiye'ye döndü.
Libya'dan Filistin'e gelecek olursak, İsrail yine Gazze'deki yerleşim yerlerini bombaladı. Filistinli örgütler de füze saldırılarıyla yanıt vermeye çalıştı. Gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii yeni medyaya ulaşan bir bilgi var. Onu paylaşalım önce dinleyicilerimizle. Bir ateşkes anlaşmasına tarafları mutabık kaldı, açıklandı. Bu olumlu bir gelişme. Hem Filistinli direniş örgütleri hem de İsrail ateşkesi kabul etmiş gözüküyor. Tabii yeniden eskale olup çatışmalar da başlayabilir, bunun altını
süresiz bir ateşkes değil herhalde, değil mi?
Yani tam olarak detaylarını şu an için bilmiyoruz. Ama nihayetinde tabii bir fotoğraf var karşımızda. Bu da 2006 yılından itibaren Gazze'nin ne yazık ki İsrail tarafından havadan, karadan ve denizden tamamen tecrit altına alındı, abluk altında tutulduğunu bize gösteriyor. Burada 2,5 milyona yakın insan dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde yaşıyor. Girişler, çıkışlar, tüm ürün kontrolü, insan kontrolü İsrail'in elinde ve tabii Mısır'daki darbeden sonra da 2013'ten itibaren Mısır'ın kontrolünde. Refah bölgesi devrim sonrası dönemde Filistinler açısından bir kapıya dönüşmüştü. Bölge rahatlamıştı. Ama General Sisi tabii İsrail'in verdiği destekle darbeyi gerçekleştirdikten sonra bu ablukanın parçası oldu ve İsrail'e adeta diyet borcunu ödedi. Şimdi tabii güncel gelişmeye gelirsek, iki gün kadar önce İsrail Gazze'nin içerisine girerek gizli bir operasyon yapmaya çalıştı. Burada Filistinli bir komutan ve 6 tane İzzettin Kasım Tugay'ı mensubu hayatını kaybetti. İsrail'li önemli bir subaydı. Burada öldürüldü. Yaralılar var ve İsrail'li askerler geri çekilmek durumunda kaldı. Bu tabi yapılan daha önceki anlaşmaların ihlal ederek Gazze'nin içerisine İsrail'in girip böyle bir saldırı gerçekleşmesinin sonrasında Filistinliler hem Hamas hem İslami Cihat gibi gruplar karşılık verdi ve İsrail'e füze saldırıları gerçekleştirdiler. İsrail de yine hava bombardımanları yaptı. Tabii karşıda asimetrik bir güç var. Yani bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği muazzam bir ordusu olan büyük bir güç. Diğer tarafta ise Filistin'in direniş örgütleri kendi daha görece düşük imkanlarıyla asimetrik bir direniş göstermeye çalışıyorlar. Ama özellikle iki gün boyunca süren füze saldırılarının İsrail'e çok ciddi zarar verdiğini gördük. İsrail'in çok övündüğü hava savunma sistemi Iron Drone çok düşük ölçekte karşılık verebildi ve Filistinli grupların kullandığı füzelerin birçoğu hedeflerini vurdu. Bu da İsrail açısından ciddi anlamda kabul edilemez bir durum oluşturdu. Bunu şimdi İsrail medyası sorgulamaya başlamış durumda. Yine işte anti-tank füzesi kullandıkları görüldü Hamas'ın ve Filistinli grupların. Bu ellerinde bazı eskiden olmayan teknolojik imkanların ve daha yeni modern silah sistemlerinin olduğunu gösteriyor. İsrail açısından tabii bu önemli bir tehdit. İsrail ise sadece askeri hedefleri değil, her zaman yaptığı gibi sivil unsurları da vurdu. Aksa televizyon kanalını mesela doğrudan hedef aldı ve tüm binayı yok ettiler. Yine çok sayıda Filistinli ne yazık ki bu saldırılarda şehit oldu, hayatını kaybetti. Ama en azından şu an için iki tarafında daha fazla eskalasyon istemediği anlaşılıyor ki bir ateşkes anlaşması imzalanmış durumda.
Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesinin 100. yıl kutlamalarında Paris'te dünya liderleri buluştu. Bu zirveyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii bu Fransa'nın bir prestij elde etmek için gerçekleştirdiği bir zirve oldu. Çok sayıda devlet başkanı ve önemli siyasi lider gerçekten Paris'te toplandı ve bunu bir platform olarak herkes kullandı. Başta Macron olmak üzere dünya liderlerini ağırlayıp ikili görüşmeler yaptı. Yine diğer devlet başkanları da ikili görüşmeler için bir fırsat olarak gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun bir parçası oldu. Zirveye katıldı. Burada özellikle Trump'la görüşmeleri önemli. Çünkü Brunson krizinden sonra ilk defa iki lider bir toplantı yapmış oldu. Birleşmiş Milletler de aslında bir karşı karşıya gelip tokalaşmışlardı ama bu bağlamda ilk defa bir araya geldiler. Türk-Amerikan ilişkilerinin normalleşmesi açısından önemliydi. Burada Trump'ın özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Halk Bankası ile ilgili çeşitli sözler verdiği konuda bizzat ilgilendiğini ortaya koydu. Yine meselenin işte Irak-Suriye bağlamında özellikle de Amerika ve Şehitler'in PKK-PYD'ye verdiği destek de iki lider tarafından ele alındı. Tabii Macron açısından çok önemliydi. Burada çeşitli skandallar da yaşandı. Bunun altını belki çizmek lazım. Özellikle Trump merkezli. Fransa medyası Trump'ı hedef aldı. Bazı programlara katılamaması üzerinden eleştirildi. Trump ise tam ülkeden ayrılırken çok sert bir şekilde Macron'u hedef aldığını gördük. Burada özellikle Macron'un Trump aleyhine bir çıkış yapmış olması ve ardından da ortak Avrupa ordusu kurulabilmesinden bahsetmesi önemliydi. Trump buna sosyal medyada tweet atarak karşılık verdi ve hem 1. hem 2. Dünya Savaşı'nda işte Paris'i işgal eden ülkenin Almanya olduğunu vurgu yaptı. Bir yandan da NATO'nun korumasını istiyorsan bedelini ödeyeceksin, ya öde ya da ödeme diye tehdit etti. Bu önemliydi. Biraz istihza ettiğini gördük. Çünkü Macron'la Merkel'in bir ikili oluşturması söz konusu ve Almanya Fransa'nın liderlik edeceği bir Avrupa ordusundan bahsediliyor. Bugün Merkel de aslında buna yanıt verdi. Bir Avrupa Birliği içerisinde bir oluşumu gerçekleşebileceğinden, bir konseyin güvenlik kurumunun oluşturulabilmesinden bahsetti. Ama tabii bunun çok pratik bir karşılığı var mı? İki çerçevede olmadığını ben düşünüyorum. Birincisi hem Macron hem Merkel'in siyasi açısından liderlikleri ciddi anlamda sorgulanıyor. Merkel artık devam etmeyeceğini zaten
açıkladı.
Yerel seçimlerde kaybetti. Partisi gitti anlamda destek kaybediyor. Macron için de benzer şekilde bunu görüyoruz. İkincisi teknik meseleler. Hem Fransa hem Alman ordusu çok zayıf şu anda.
Evet. Özellikle, ama peki Amerika, Rusya, Avrupa Birliği ülkeleri nasıl karşılıyor bunu? Yani diğer ülkelerin bu çağrıya cevabı ne oldu?
Yani işte Amerika çok tabii Trump üzerinden sert tepki gösterdi buna. Ama Avrupa Birliği'nin içerisindeki diğer ülkelerden bahsediyorsanız onların da böyle bir ortak ordunun parçası olabilmesi ve anlamlı bir ordu olabilmesi çok mümkün gözükmüyor. Teknik açıdan orduların kabiliyeti yeterli değil. Şu anda gayri safi milli hasılaların çok düşük bir kısmını Avrupa ordularına harcıyor. Alman ordusunun hareket kabiliyetinin bile olmadığını, helikopter bile kaldırmaktan aciz konumda olduğu biliniyor. Fransa ordusu biraz daha görece iyi bir yerde. Ama işte Almanya, Fransa liderliğine bir Avrupa oluşturabilecek dinamiklerin bu anlamda ne askeri açıdan, ne teknik açıdan, ne siyasal açıdan çok mümkün olmadığı gözüküyor. İngiltere burada anlamlı bir aktör olabilirdi ama o da zaten bir Brexit sürecinde Avrupa'nın dışına çıkarken böyle bir ortak ordunun parçası olması zaten mümkün değil. Nihayetinde aslında gerçekleştirilebilecek olsaydı bu fikir önemli. İşte burada Türkiye'ye ihtiyaç duyuyorlar. Ama Türkiye'yi de zaten Avrupa'dan dışlamış durumdalarken Türk ordusu aslında böyle bir projenin ana çekirdeğinde yer alabilirdi. Bu anlamda en anlamlı ordu gerçekten Türk ordusu. Ama böyle bir NATO'ya benzer bir yapı gerçekten Avrupa Birliği tarafından oluşturulabilecekse burada Türkiye'nin rolü çok önemli. Türkiye'nin dışında kaldığı bir denklemde NATO'ya değil, NATO'ya çok öyle uzağından geçecek bir askeri yapının bile kurulabilmesi çok mümkün gözükmüyor açıkçası.
Zirve esnasında Amerikan Başkanı Trump yağmur yağması gerekçesiyle bazı programlara katılmadı ve büyük eleştirilere de sebep oldu bu durum. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani Trump böyle bir lider. Evet. Bu artık dünya tarafından da kanıksandı. Kontrolsüz biri, dengesiz birisi. Ne zaman ne yapacağını hiç kimse kestiremiyor. Hiçbir şekilde protokol kurallarına, uluslararası diplomasiye riayet eden birisi değil. İşte devlet başkanları aleyhine tweet dahi atabiliyor. İşte dediğim gibi bu meselelerde Trump yani haklı da olabilir, haksız da olabilir bilmiyorum gerçekten. Çünkü kendisi bazı açıklamalar da yaptı. İşte güvenlik nedeniyle helikopterinin hareket edemediğini, karayolunu da güvenlik CIA'nın başkanlık korumalarına izin vermediğini vesaire söyledim. Kendince bazı gerekçeler ortaya koydu ama her mesele işte polemik haline geliyor. Kendisine karşı ciddi önyargılar da oluşmuş durumda. Avrupa basınında da, kendi ülkesindeki basında da. Ama gerçekten de çok dengesiz hareket etme potansiyeline sahip, yönetilmesi gerçekten zor bir risk.
Paris'teki zirveyi konuşmuşken Kaşıkçı olayındaki son durumu ve Fransa Dışişleri Bakanı'nın ses kayıtlarına yönelik açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, bu önemli. Kaşıkçı meselesini Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı yeni açıklamalarla yeni bir level'a, seviyeye geçtik. Burada Erdoğan bizzat şunu söyledi. Türk istihbaratı dünyanın çeşitli ülkelerinin istihbaratıyla ses kayıtlarını paylaştı ve dinlettirdik ve transkriptlerini de verdik dedi. Bu çok önemliydi şimdiye kadar. Söylenmemiş bir şeydi. Bunu bazı ülkeler direkt kabul etti. İşte Kanada Başbakanı Trudeau zaten direkt açıkladı. Alman yetkililer açıkladı. Ama Fransa, ilginç bir şekilde Fransız Dışişleri Bakanı bunu reddetti ve Erdoğan'ı siyasal bir oyun oynamakla itham etti. Tabii Türkiye buna çok sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu net bir şekilde gerekli yanıtları verdi. Ve kafada önemli soru işaretleri oluştu. Fransa ilginç bir şekilde birden Suudların adeta avukatlığına soyunmaya başladı. Bu da şu soruyu gündeme getirdi. Yani Çavuşoğlu'nun da altını çizdiği son dönemde yapılan anlaşmaları iyice irdeleyin. Kimler Suudlara bu anlamda avukatlık yapıyor? Bu ortaya çıkacak minvalinde. Mealinde şeyler söyledi. Bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Anladığım kadarıyla Suudi Arabistan Muhammed Bin Selman üzerinde, Muhammed Bin Selman'ın içine girdiği zor durumdan faydalanarak ona biraz alan açıp bazı ticari çıkar elde etmeye çalışıyor. Yoksa Türkiye net bir şekilde dünyanın birçok ülkesiyle, isteyenlerle bu ses kayıtlarını paylaştı. Ha, tamamını paylaştı mı bu soru işareti. Türkiye'nin de birden fazla ses kaydı olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla yanındaki kozları tamamen diğer ülkelerle paylaşmıyor elbette. Bu anlamda süreci kendisi yönetmek istiyor. Ama bu paylaşımlarla artık süreci bir ileri aşamaya geldi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde CIA kongre üyelerini Kaşıkçı olayla ilgili bilgilendirecek. Trump'ın üslubu değişmeye başlıyor. Yani bu meseleyi unutturabilmeleri hiçbir şekilde mümkün değil. Bu ses kaydının içeriğine de baktığımızda burada işte Kaşıkçı katledildikten sonra patrona bilgi verin diye bir telefon konuşması geçiyor. Bu da Türkiye'nin de var. Burada da patronun Muhammed Bin Selman olduğuna yönelik ciddi şüpheler var. Bu tabii Selman üzerindeki baskıyı adım adım artıracak. Amerika Birleşik Devletleri'nde kongrenin bu sürece dahil olması ki temsilciler meclisini demokratların artık kontrol etmeye başlaması da bu anlamda önemli. Oradaki baskı iyice artıracaktır. Böyle bir süreç var. Bu önümüzdeki dönemde Türkiye'nin atacağı yeni adımlarla belki paylaşacağı yeni delillerle adım adım farklı bir yöne doğru gidebilir diye düşünüyorum.
Bu ses kayıtlarını hepimiz merak ediyoruz. Sizce ses kayıtları basınla, kamuoyuyla paylaşılacak mı?
Yani Türkiye hala bunu tercih etmiyor. Çünkü Suudi Arabistan'a bir çıkış yolu sunmak istiyor. Çünkü bunlar gerçekten tüm dünya çapında infiale neden olacak şeyler. Düşünün işte Suudi Arabistan'ın emir komuta zinciri içerisinde gelen 15 kişilik bir özel ekip inanılmaz vahşi yöntemlerle bir gazeteciyi katledip ardından parçalara bölüyorlar. Ve bunlar arasında geçen diyaloglar, telefon görüşmeleri inanılmaz. Bunu Türkiye eğer paylaşırsa Suudi Arabistan 10 yıllar boyunca bu imajı üzerinden atamaz. Ciddi bir kaos oluşur. Türkiye tabi bunu tercih etmiyor. Özellikle Kral Selman'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan bir alan açmaya çalışıyor ve bir şekilde gerçekten sorumluların bedel ödeyeceği bir denklem istiyor. Naaşı hala ortada yok, evet. Kaşıkçı'nın. Yani Türkiye'nin en temelde sorduğu sorulardan bir tanesi bu. Siz katlettiğinizi tamam kabul ettiniz. Bunun bilinçli şekilde daha önceden teammüden planlandığını da ortaya koydunuz. Peki ceset nerede? Yani bu hala ciddi anlamda soru işareti. İşte ceset öyle yöntemlerle parçalanmış ki bunu Suudlar gizlemek istiyorlar. Daha fazla infial oluşturmamak için. Bu anlamda soru işaretleri var. Şimdi bazı deliller de iyice gün yüzüne çıkıyor. Şimdi Muhammed Bin Selman'ın Kaplan Timi denen bir tim oluşturduğu Kahtani liderliğinde Mutrep gibi isimlerin içerisinde yer aldı. Yine tüm General Asir'in içerisinde olduğu bir ekip. Bunlar muhalifleri elimine etmek için dizayn edilmiş. Prens, gazeteci, sosyal medya ünlüleri herkese hedef alıyorlar ve bu yapının daha önce de bazı cinayetler işlediği ortaya çıkıyor. Şimdi bunun da doğrudan Muhammed Bin Selman'ın kontrolü altında olduğuna yönelik çok güçlü istihbarat bilgileri var. Dolayısıyla bu tarz yeni deliller oluştukça Selman üzerindeki baskı daha da fazla artacak ve nihayetinde bence bir noktaya eğer geldiğinde Kral Selman ülkenin Suudi Arabistan'ın bekasıyla kendi oğlu arasında bir tercih yapmak durumunda kalacak. Yani eğer prensle devam etmek isterlerse Suudi Arabistan bundan inanılmaz derecede ağır bir bedel ödeyecek. Şimdi petrol fiyatlarının da düştüğü bir dönemdeyiz. Tabii nereye doğru gidecek şu an için tam olarak bilmek mümkün değil ama işte Brent petrolün 66-65 dolara kadar indiği bir dönem bu Suudi ekonomisi üzerine çok ciddi baskı yaratacak yeni bir unsur oluştu. Bir yandan da uluslararası yatırımcıların çekildiği bir dönem. Suudi Arabistan'ın imajının bu kadar kötü olduğu bir dönemde ticari ilişkileri gittikçe zayıflıyor. Bunun altından çok kalkabileceklerini zannetmiyorum ben açıkçası.
Peki önümüzdeki süreçte Kaşıkçı olayının nasıl ilerlemesini öngörüyorsunuz? Açıklanacak mı?
Yani evet, bunu,
sorumlular yargılanacak mı?
Bunu biraz Suudi Arabistan'ın atacağı adımlar belirleyecek. Yine Amerika'daki denklem önemli. Dediğim gibi kongre ne derece baskı yapacak Trump'a? Trump üzerindeki baskıyı artık kontrol edemez bir noktaya gelirse Selman'a yönelik bir çıkış yapabilir. Bu da tabii Suudi Arabistan'ın iç dengelerini tamamen değiştirecektir. Burada son sözü Amerika söyleyecek. Tabii Türkiye'de Suudi Arabistan'ın atacağı adımlara bakarak hareket ediyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan dediğim gibi meseleyi kraldan ayrı tutuyor ve krala bir hamle yapması, gerekirse veliahtlık pozisyonundan oğlunu azletmesi ve yeni bir denklem oluşturması için fırsat sunuyor. Bu konuda adımlar atılıp atılmayacağını bekleyecek. Suud tarafının ne kadar işbirliği yapacağı dikkat ediliyor. Suud tarafı işbirliği yapmadıkça da Türkiye elindeki delilleri uluslararası kamuoyuyla ve diğer devletlerle paylaşmaya devam ederek süreci yönetiyor. Bu yönde adımlar atmaya devam edecek diye düşünüyorum.
Suriye konusuna geçecek olursak Amerika'nın YPG ile kurduğu angajmanı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet. Bu önemli. Tabii az önce Paris'te Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmelerde konu başlıklarından birisinde bu olduğunu söylemiştik. Zaten Türkiye ile Amerika arasında birkaç tane temel mesele var. Bir yanda FETÖ'ye verilen destek, hala terörle başının Pensilvanya'da olması ve örgütü buradan yönetiyor olması. Türkiye adına kabul edilemez bir durum. İkinci mesele ise PKK'nın Suriye örgütlenmesi, PYD-YPG ile ABD arasındaki angajman. Burada Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin tüm taleplerine rağmen bu yapıyla olan ilişkisini gittikçe artırmaya devam ediyor. Adeta artık orta ve uzun vadeli bir yatırıma dönüşmüş durumda. Trump aslında Suriye'den askerlerini geri çekeceğine yönelik açıklamalar yapmış. Bu da soru işaretleri oluşturmuş. Ama burada Pentagon'un, özellikle de CENTCOM'un ağırlık koyduğunu ve bir şekilde İsrail lobilerinin de devreye girerek buradaki PKK-PYD yatırımın artırılması yönünde karar alındığı ortaya çıkıyor. Bu önemli. Tabi burada Türkiye ise bunu kendi ulusal güvenliği açısından da, Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından da tehdit olarak gördüğü için bunun karşısında hamle yapıyor. Hı hı. Kendisi doğrudan hamleler yaptığı gibi Rusya ve İran'ı da yanına alarak onlarla bir siyasal baskı da oluşturarak Fırat'ın doğusuna yönelik hamle arayışında. Daha somut meseleye yaklaştığımızda iki tane mesele var. Bir Fırat'ın batısı, diğeri ise Fırat'ın doğusuyla alakalı. Fırat'ın batısında Manbij meselesi, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerden önemli bir yol haritası var ama Türkiye'nin istediği ölçekte bu yol haritası ilerlemiyor. Ortak devriyeler başlamış olsa da yine Tel Rifat meselesi var. Burada Rusya ve rejimin hala PKK'yı alan açtığını görüyoruz. Fırat'ın doğusu ise tabii daha önemli şu an için, çünkü geniş bir coğrafya, ülkenin enerji kaynakları, tarım alanları, önemli barajları bu bölgede bulunuyor. Demografik açıdan baktığımızda Arap yoğunluklu bir bölge olmasına rağmen PKK ABD'nin desteğiyle bu bölgede de facto kontrol kurmuş durumda ama yönetemiyor. Türkiye'de bunu yönetilmez kılmak, sürdürülemez kılmak için gerekli adımlar atıyor. Hem askeri açıdan, istihbarat açıdan çeşitli eylemlerde bulunuyor. Siyasal açıdan Arap aşiretleriyle devamlı angajman halinde ve onların PKK güdümünden çıkması ve bağımsız bir şekilde yapılar oluşturabilmesi için çaba sarf ediyor. Bir yandan da Amerikan karşısında büyük bir maliyet oluşturmak, artık bir terör örgütüyle bir yere varamayacağını, bundan çıkar elde edemeyeceğini göstermeye çalışıyor. Zaman zaman askeri operasyonlar düzenlediğini görüyoruz. Fırat'ın doğusunda işte en son Zor Mağar bölgesi, yine Eşme, Tel Abyad gibi bölgede PKK unsurlarının hedef alındığını gördük. Buna benzer çeşitli hamleler Türkiye yapmaya devam edecek ve Amerika Birleşik Devletleri için ne Manbij'i ne de Fırat'ın doğusunu yönetilebilir kılmaktan çıkartarak büyük bir maliyet oluşturma çabası içerisinde olacaktır diye düşünüyorum.
Amerika Birleşik Devletleri CENTCOM komutanının sosyal medyada paylaştığı haberin içerisinde Türkiye'yi suçlar açıklamalarının olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ya zaten CENTCOM'la Türkiye arasında çok ciddi bir gerilim var, Türk ordusu arasında. Onlar zaten işte PKK'ya yatırım yapan ana omurga şu anda. Dolayısıyla Türkiye'nin bu oyun planını bozması onları rahatsız ediyor. İşte Zeytin Dalı Harekatı öncesinde, hatta ilk başta Fırat Kalkanı Harekatı'nda benzer şekilde Türkiye'nin bu projenin toprak bütünlüğü oluşturarak bir kuşak oluşturmasını engellemeye çalıştığını gördük ve başarılı olundu. Ardından Afrin'de CENTCOM'un eğittiği yüzlerce PKK'lı öldürüldü, elimine edildi ve çok ciddi bir başarısızlık hikayesi ortaya çıktı. Tabii CENTCOM bundan ciddi anlamda rahatsız. Yine Türkiye'nin son dönemde yaptığı operasyonlar sonrası PKK'lılar Deirizor'daki DAEŞ'e yönelik operasyon durduklarını açıkladılar. Bu da CENTCOM'u rahatsız eden bir unsur. Onlar bir şekilde Türkiye'nin bu YPG'ye karşı angajmanını durdurmasını, ona karşı bir hamle içerisine girmemesini arzu ediyor. Türkiye hamle yaptıkça da bunlar rahatsızlık duyuyorlar.
Suriye'deki Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki YPG gerilimi sizce çözülebilecek mi ya da nasıl çözülebilir?
Tabii kısa vadede, hatta orta vadede çözülebileceğini çok şu an için öngörmüyorum. Ama gelişmeler adım adım Türkiye'nin lehine seyrediyor. İdlib meselesi belli bir çerçevede Rusya ile anlaşma zemininde şimdilik çözüldü. Tamamen çözülebilirse bu Türkiye'nin daha da güçlendirecek. Yine ülkenin geri kalanında işte Rusya ve İran ağırlığı olması ve onların da son dönemde Fırat'ın doğusuna ilişkin pozisyonunu çok Türkiye lehine değiştirmeye başlamalar Türkiye'nin elini güçlendiren diğer bir öğe. Diğer bir mesele ise Türkiye'nin terörle mücadelede imkan kabiliyetlerinin artması ve özellikle Türkiye içerisinde örgüte yönelik çok başarılı harekatlar ve operasyonlar düzenlenmesi. Yeni katılım neredeyse terör örgütüne sıfırlanmış durumda ve çok ciddi askeri açıdan lider kadroda dahil olmak üzere örgütün elimine edildiğini görüyoruz. Keza Irak'ta harekatlar devam ediyor. Suriye'de baskı artıyor. Bu da PKK'nın kullanışlı olma özelliğini Amerika nezdinde de yitirmesine neden oluyor. Fırat'ın doğusunda yönetemedikleri çok ciddi bir demografi var. Kürt-Arap dengesi çok fazla Arapların lehine ve Kürtlerin önemli bir kısmı da PKK'yı desteklemiyor.
Hı hı.
Tüm bunları beraber değerlendirdiğimizde Türkiye'nin eli gittikçe güçleniyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bir noktada artık bu yapıya verdiği desteği geri çekmek zorunda kalacak. Dolayısıyla bu bir zaman meselesi. Türkiye de bunu akıllı bir şekilde yönetmeye çalışıyor.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik askeri operasyon için hazırlıkları bulunuyor mu? Yani bir olası askeri operasyonda iki NATO ülkesinin karşı karşıya gelme ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir ihtimal olabilir evet. mi?
Tabii Türkiye önemli bir ülke. Çok ciddi bir orduya sahip. NATO'nun önemli ikinci ülkesinden bahsediyoruz. Bölgede hiçbir ülkenin ordusu Türkiye ordusuyla kıyaslanacak durumda değil. Özellikle son dönemde savunma sanayindeki gelişmelerde Türk ordusunun etkinliğini ve caydırıcı gücünü artırıyor. Bu bağlamda Türkiye tabii kendisi için ulusal güvenlik tehdit olarak gördüğü bir yapıya yönelik askeri harekat planlamalarını her daim revize ederek yapıyor. Hızlı bir şekilde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında bunu gördük. Fırat'ın doğusu için de benzer planlamalar elbette mevcut. Ama Türkiye şu anda Amerika ile doğrudan eskade olması neden olacak, karşı karşıya gelecek büyük bir askeri harekat planlaması içerisinde bence değil.
Hı hı.
Bu süreci daha farklı şekilde adım adım yönetmek istiyor. Ama bir noktaya geldiğinde elbette böyle bir harekat söz konusu olabilir ve burada geri adım atması gereken ülke Türkiye değil, Amerika Birleşik Devletleri nihayetinde.
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında belirlenen Manbij yol haritası nasıl ilerliyor? Bu yol haritasında bir ilerleme kaydedildi mi?
Evet. Tabii orada işte ortak devriyelerin başlaması önemliydi. Nihayetinde bunlar başladı. Ama asıl olması gereken şey YPG unsurlarının diğer asayiş gibi alt birimleriyle birlikte ağır silahlarını da bırakarak Fırat'ın doğusuna çekilmesiydi. Bu konuda istenen gelişmeler hala sağlanabilmiş değil. Ardından ise yerel Arap aşiretlerinin ve diğer unsurların oluşturacağı yerel meclislerin kurulması ve Türk-Amerikan askerinin güvenliğini sağladığı bir denklemde bölgenin yerel unsurlarla yönetilmesiydi. Henüz bu aşamalara da geçilebilmiş değil. Dolayısıyla Türkiye açısından henüz süreç istediği gibi gitmiyor. Burada özellikle CENTCOM'un ciddi anlamda ayak direttiğini görüyoruz. Ama son dönemde Trump ile Erdoğan arasındaki ilişkilerin tekrar normalleşmesi hatta iyileşmesi belki bu anlamda Manbij sürecini de hızlandırabilir. Trump'ın burada doğrudan Amerikan ordusunu etki etmesi gerekiyor.
Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Hı-hı. Size son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Rusya ve Türkiye arasında belirlenen Soçi mutabakatının sahada uygulanması nasıl ilerlemekte? Hı-hı. İdlib'deki ateşkes önümüzdeki süreçte sürdürülebilecek mi?
Evet, bu da tabii kolay bir denklem değil. İdlib'de birçok farklı aktör var. Bunun arasındaki ilişkileri yönetebilmek, özellikle Heyet-i Tahrir Şam, Horasettin gibi, Ensaruddin gibi radikal yapılanmaları yönetebilmek zor. Bir yandan da rejimin saldırıları hala devam ediyor. Belli ölçekte geçmişe göre azalsa da zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Bu önemli. Bunun tabii iyi yönetilmesi gerekiyor. Türkiye hem siyasal hem istihbarat açısından gerekli imkanları sağlayarak bir şekilde süreci yönetme çabasında. Şu anda hala istenilen noktaya gelebilmiş değil. Ama önümüzdeki dönemlerde orada sürecinde ben olumlu bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum açıkçası.
Sayın Acun, değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Türkiye penceresinden.